Ayrım 9, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 71. Bu akşam kendisiyle baş başa kaldığında verdiği karar, pir kişinin öğüdünü tutarak düşünmekti. Nitekim bazı bulguları da oldu. Örneğin havaya atılan taşın yere düşmesi, gün ve gecenin birbirlerini izlemesi, hatta doğum ve ölüm kaderdi. Ama denizci olmak yerine şimdi şehzadenin yanında bulunuşu Tanrı'nın değil kendi iradesinin ürünüydü. Peki Parga halkının dilinde dolaşan efsane temelsiz miydi? Madiyan oğlu Yanko soyundan birisi günün birinde İstanbul'a yeniden hükmedecek miydi? İçini hoş bir ürperti sardı ve tam o sırada müezzinin yanık sesiyle irkildi. Ezan vakti geldiğine göre namaza durmalıydı ve bu niyetle adımlarını sıklaştırdı. Ama düşünmeye ara vermek istemiyordu. Kararsız kaldığı bu anda Şehzade Süleyman'ın bir sözü imdadına yetişti. Meşkin iyice koyulaştığı bir akşam namaz vaktinin geldiğini söyleyip davrandığı sırada Şehzade onu kolundan yakalamış ve ''Gel, gel'' demişti. ''Bu yan gel ki namazını sonradan kılar, orucunu sonradan tutabilirsin. Oysa sevgilisiz geçen anın eksikliğini gideremezsin.'' Şaşkınlıktan yerinde dona kalınca şehzade bu sözleri söyleyen şairin Memlük Sultanı tarafından derisi yüzülerek öldürüldüğünü anlattıktan sonra ''İnşallah padişahlığımda kalem ehline fiske vurdurtmayacağım'' demişti. O gün namaza boş verdiklerine göre kendisi de şimdi namazı kazaya bırakabilirdi. Bu düşünceyle hafiflediyse de ezan okunurken ortalıkta görünmenin yaratabileceği dedikodulardan çekinerek hızlı adımlarla selamlığın yolunu tuttu. Artık önünde yalnız kendisine ait olan uzun bir gece vardı ve düşünmeye yönelik şehevi bir istek tüm benliğini sarmalamıştı. Aceleciliğini yenerek önce kendi yapısını ele aldı. Olağanüstü akıllı ve zeki, bir o kadar da yakışıklı ve güçlüydü. Ne bu özellikleri ne de Yanko soyundan gelişi özgür seçimi olmadığına göre bu nitelikler kuşkusuz Tanrı'nın ona armağanıydı, yani kaderiydi. Ancak dünyanın en muhteşem imparatorluğuna hükümdar olacak adamın yanı başında iktidarın ikinci adamlığına aday sıfatıyla bulunması yazgısının sonucu değil, kaderin ona bahşettiği nitelikleri iyi kullanmasının ürünüydü. Yani kendi seçimi ve başarısıydı. Aslında kaderin ne olduğunu Hoca Ataullah Efendi'ye de sormuş ve ondan 5 aşağı 5 yukarı rahibinkine benzer yanıt almıştı. Şöyle bir şeyler demişti Ataullah Efendi. Allah insana sezgi gücü, bellek, akıl, zeka ve hepsinden önemlisi irade vermiştir. Bu özelliklerle donatılan insan yaratılıştan önce dünyadaki tüm davranışlarıyla ilgili seçimini yapmış ve Allah insanın bu özgür seçimini kader olarak ona vermiştir. Bu nedenle insan kaderinin egemenliğindedir ama seçimi kendisi yaptığından tüm davranışlarından sorumludur. Papazların, hocaların Tanrı'yı sorumluluktan kurtarmak için neden böylesi safsataların peşine takıldıklarını anlamak zordu. Galiba kutsal kitapların yazıldığı ilk dilden başka dile çevrilmesine konulan yasak bu heriflerin egemenliğine gölge düşürmemek içindi. Çünkü Pinduslu ravi İncil'den İtalyanca'ya çevirerek şunları okumuştu ona. ''Dileyin size verilecektir, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır, her dileyen alır arayan bulur, açılmayacak örtülü bilinmeyecek gizli yoktur.'' Ravi'nin İncil'den aktardıkları, papazların ve hocaların söylediklerinden çok daha akla yakın gelmişti ona. Ataullah Efendi'ye Pinduslu'nun bu aktarımlarıyla itiraz ettiğinde hoca gülümseyerek, ''Kur'an gerçektir, İncil ise çok değiştirildiğinden ancak gerçeğin gölgesidir. Bu yüzden onda kesin olmayan bazı ilahi işaretler vardır.'' Kader, hayır ve şer Allah'tandır. Biz yağmuru yağdıramayız, zelzeleyi durduramayız. Konağı kandillerle donatıp karanlığı yenebiliriz. Ama gündüzü ya da geceyi uzatıp kısaltamayız. Hayır ve şerden birini seçmek kaderimizdir. Ama seçim bize kalmıştır. Bu seçim yaratılıştan önce ya da sonra yapmamız konusu Kur'an'da açıkça yer almadığından pek önemli değil. Önemli olan irade varlığı oluşumuzdur. Ama irademiz tanrısal irade yanında çok küçüktür. Biz ışığın kaynağı değil, ışığı yansıtan ayna kırıntılarıyız. Sonra ölümü konuşmuşlardı. Ataullah Efendi'ye göre ölüm insanın kaderiydi. Ne var ki Allah her insana eşit ömür vermişti. Allah'ın verdiği ömrü sonuna kadar yaşamak ise insanın elindeydi. İçi ağzına kadar yağ dolu birbirinin aynısı iki kandil düşün demişti. İdareli kullandığın daha uzun süre ışık verir. Sonuna kadar açtığın kandilin yağı ise çabuk tükenir. Bir de kandili sallayıp durursan, devirip yağını dökersen bu süre iyice kısalır. İnsan ömrü de tıpkı böyledir. Ataullah Efendi'nin bu meseleni anımsayınca az ışık veren ipildek kandil olmaktansa ışığıyla göz kamaştıran kandil olmak karakterine daha uygun geldi ona. Yeter ki dışarıya ışık sızdırmayan, odayı aydınlatmaya uğraşmasındı. Yerinde biraz daha kaykılarak tekrar Ataullah Efendi'nin sözlerini anımsadı. Peygamber Efendimiz kader konusunun uzun uzun konuşulmasından hoşlanmadıklarını beyan etmişlerdir diyerek konuyu kapatmış, ardından hemen eklemişti. Ateş, cam, kağıt, barut ve top, bildiğimiz bilemediğimiz nice şeyler, bütün bunlara ait bilgiler yaratılıştan önce de vardı, sonra da var olacaklar. Bilgi tıpkı Allah gibi öncesiz ve sonrasızdır. Bize bırakılan bilgiyi yaratmak değil, var olan bilgiyi öğrenmektir. Diyebiliriz ki bilgi Tanrı'dır, insan ise bilgin. Zihninde çakan şimşek birden düşüncelerini aydınlattı. İnsan Tanrı'nın kalemidir. Yani bilgiyi yazan kalem öyle bir kalem ki mürekkebi bulmak ona bırakılmış. İnsan olmasa bilgi yalnızca Tanrı'nın zihninde kalacak. Bilginin bilinmesi için Tanrı'nın akıl ve irade taşıyan, öğrenme yeteneği olan yaratılmışa, yani kendisini yazacak kaleme gereksinimi vardı. İşte insan diye düşündü İbrahim ve iliklerine dek titrediğini hissetti. Yıllardır kafasını burgulayan bilmeceyi çözdüğüne göre Tanrı'ya etrafındakilerden daha yakın olmalıydı. Bir an bu yakınlığın da katkısıyla iktidara ulaşacağına, geleceğini yaratacağına inandı. Aslında yalnız İbrahim değil, papaz kızı Roxelana da o sıralarda hafsalasının alamayacağı bir yaşamın eşiğinde durduğundan habersizdi. O da kendi seçimi olmayan geleceğe doğru çoktandır yola çıkmıştı. İlginç bir rastlantı olsa gerek İbrahim şunları düşünüyordu. Evet, havaya fırlatılan taşın yere düşmesi kaderdi. Ama o taşın kaderinin kölesi olması için bir dış gücün onu havaya fırlatması gerekiyordu ve bu etki taşın kaderi değildi. Üstelik taşın kaderini yönlendirecek donanımları yoktu. Oysa insan sahip olduğu irade ve düşünme yetisiyle kaderine yön verecek etkenleri değiştirebilir ya da yaratabilirdi. Kendisini yarı tanrı gibi gördüğünden hata yapabileceğini aklının ucundan geçirmiyordu. Papaz kızı Roxelana ise yalnız İbrahim'in değil, muhteşem Süleyman'ın, koskoca bir imparatorluğun, hatta tarihin geleceğini bu denli etkileyeceğini bilseydi, incecik bileklerinden prangalı olarak sabahı beklerken, kendini Kırımlı akıncılara ganimet olarak sunan kaderine, böylesine lanet eder miydi acaba? Galiba bazı insanlar sıra üstü bir yaşam için dünyaya gelmişlerdi. Nitekim Roxelana esir alınan binlerce, padişahın haremine giren yüzlerce genç kızdan sadece birisiydi. Üstelik güzel de sayılmazdı. Ama onu farklı kılan özellikler taşıyarak dünyaya gelmişti. Doğduğunda belki de tek güzel yanı olan minicik ve gerçekten gül goncasına benzeyen ağzına bakarak ona Rosa adını takmışlardı. Büyüdükçe yaşamakla kurduğu dostluğu pekiştirerek hüzünün barınmadığı bir mutluluk alanı oluşturdu çevresinde. Nitekim daha 10 yaşına geldiğinde topuklarına dek indiği için boyunu uzun ve şimdiden onu genç kız gibi gösteren bol eteklerini savura savura yürürken attığı şen kahkahalar sayesinde fakir Robatin kasabasının sevinç odağı haline gelmişti. Artık ona Roxelana diyorlardı. Kimin ilk kez bu adı dile getirdiğini kimse anımsamıyordu. Ama birisi kadınların egemen olduğu ve eskiden oralarda yaşayan efsanevi Roxelana kabilesinin adıyla onu çağırdıktan sonra vaftiz adı Rosa unutuldu. Gerçekten o hem tam bir Amazondu hem de katıksız bir Rus kadını olmaya adaydı. Dipnot, Roxelana, Rus kadını manasına gelen ve belki de eskiden Rusya'da yaşayan bu isimdeki kabileye telmih kastı ile ona Roxelana demişlerdi. Menavio'dan nakleden Yorga Gor, 2. cilt, sayfa 344. 12 yaşına gelince annesi zatürreden ölmüştü ama bu acı bile onu yaşamdan koparamadı. Hatta papazlığıyla onca övünmesine karşın itikadının zayıflığını gösterecek ölçüde panikleyen babası Rogatino'yu tekrar olağan yaşama döndürme görevi ona düştü. Zaten fakir olan kasaba halkının insafına kalmış sadakalardan başka geçim kaynaklarının olmayışını da umursamıyordu. Geceleri meydanda yakılan ateşin etrafında balalaykadan çok alevlerin ritmine uyarak dans ederken parlak kızıl saçlarıyla kulağının arasına sıkıştırdığı yangın renkli krizantem ona göre gerçek hazineydi. Fazladan gökyüzü, dereler, kır çiçekleri, kar ve yağmur onundu. O yıl 14, çok çok 15 yaşında olmasına karşın her şeyiyle fark ediliyordu. Minicik yüzünde olduğundan da kocaman durduğu için aslında onu çirkin gösteren iri lacivert gözleriyle, neredeyse yüzünün yarısını kaplayan yüksek ve geniş alnıyla, küçük, etli ve hafifçe öne çıkık dudaklarıyla, uzun ama hayli kalın boynuyla ve hepsinden önemlisi etrafına enerji saçan durdurak bilmez neşesiyle. Bütün bu kıpır kıpır sımsıcak hali bir çekim merkezi oluştursa da ona yaklaşmak olanaksız gibiydi. Örneğin şimdi lanet ettiği günün arifesinde eteklerini bacaklarına dolaya dolaya dolunayın altında dans ederken yüreğinin sesine dayanamayan bir delikanlı ince beline sarılmaya kalkışınca dişi panter gibi zavalların üstüne atılmış ve oğlanın suratında tırmıklanmadık yer bırakmamıştı. Ertesi gün onu Lipa deresine çeken neden belki de bu sarılış esnasında içinde uyanan kıpırtılı duygulardı. Zaten önemli olayların nedenleri daima basit şeylerdir. Bir bele sarılışın Roxelana'nın içini böylesine gıcıklayışı gibi. Hem o Lipa'nın tutkunuydu. Vaaz vermek için dağ köylerini gezen babası bir keresinde onu da yanında götürmüş, toprağın altında gizlenen suyun, kayaların yarıklarından fışkırarak dere doğuruşunu o zaman gözlemlemişti. Oralarda çağıldayarak akan Lipa'nın Dinyester ırmağına yaklaştıkça uslanmasına, çam ve meşe ormanlarının içinden kıvrıla kıvrıla indikten sonra sanki dinlenir gibi ığıl ığıl akmasına önceleri hayret etmiş, sonraları onda kendi karakterinden esintiler bulmuştu. Onu Lipa'ya tutkulu kılan bu benzerlik olmalıydı. Yaşamında her şeyin başlangıcı olan o sabah, yıkanmak bahanesiyle büklerin arasından Lipa'ya doğru indiği sıralarda, belki de akşam beline sarılan oğlanı düşünüyordu. Derenin ağaçlarla örülmüş kıvrımında hoş bir şekilde başını döndüren ıtır kokularını ciğerlerine doldura doldura soyunurken, kuşkusuz kendini güvende hissediyordu. Anasından doğduğu haliyle kendini serin sulara salıverdiği sırada bedeniyle bu baş başa kalış kim bilir onu ne kadar mutlandırmıştı. Sonra bir süre sırt üstü yüzerek iğne yaprakların arasından gülümseyen ıpıl ıpıl mavi gökyüzü parçalarını seyretmiş, ardından pek derin olmayan derenin içinde amuda kalkıp suyun dışında kalan bacaklarını makaslama çırpmaya başlamıştı. Kâfir aslında düpedüz güneşle sevişiyor, bir yandan da doğanın okşayışına sunduğu gizemleriyle övünüyordu. O kadar dalmıştı ki bu oynaşa oralara dek sokulan kırımlı akıncıları fark edememişti. Bazen insanların, hatta insanlığın geleceği kuytu köşelerde alelade kimselerin aracılığıyla dokunur. Nitekim seyrin keyfini yeterince çıkardıktan sonra dallardaki kuşları ürküten kahkahalar koparıp birer ikişer çalıların arasından fırlayan akıncılar tarihi ve çok kimsenin yaşamını derinden etkileyecek bir süreçte rol aldıklarını asla bilmiyorlardı. İçlerinden en sabırsız olanı yan taraftan kurt kuyruğu sallanan kalpağını havaya savurarak gülle gibi kendisini suya bıraktığında herhalde yalnızca erkeksi dürtülerin etkisindeydi. Zavallı Roxelana. Hey, oltama balık yerine bir Rossa takıldı. Dipnot Rossa Rus kızı. ''Şuna bakın hey!'' diye haykırarak onu salla sırt eden adamın omuzlarından gerçekten oltaya yakalanmış balık gibi çırpınıp canhıraş feryatlar koparırken az önceki toz pembe düşlerin yerini bitmez tükenmez ihtirasların alacağı sürecin başladığını bilmiyordu. Bildiği tek şey Kırımlı akıncıların eline düşerse akıbetinin esir pazarlarında satılmak olacağıydı ve küçücük yaşına karşın alınıp satılan meta olmaya karşı vahşi içgüdüleriyle baş kaldırıyordu. Utanmıyordu ama o güne dek erkek gözünden müthiş bir cimrilikle sakındığı güzelliklerinin ulu orta meydana dökülmesi yetmezmiş gibi bir de kadir bilmez bakışlarda gizlisiz duygular uyandırmayı hazmetmek zordu onun için. Göz açıp kapatıncaya kadar etrafında halka olan adamların ortasında tek başına kaldığı o anın çaresizliği belki de yeni karakterinin mayasını yoğuruyor, çemberi yarıp kaçmaya yeltendikçe salyalar saçarak kahkaha atan birisi tarafından tutulup biraz mıncıklandıktan sonra top gibi diğerine fırlatılmak onu büsbütün çıldırtıyordu. Bu oyun belki daha uzun sürecekti ama boylu boslu, şehla bakışlı, kaytan bıyıklı bir genç irisi ağaçların arasından boy gösterir göstermez arsız kahkahalar aniden kesilivermişti. Kimdi o adam acaba? Bileklerinden sımsıkı kavramış iki kişinin arasında ısparmoza tutulmuş gibi titreyen Roxelana'nın tam önünde durarak ona baktıktan sonra ''Bu agucuğu hırpalayanı zımbalarıma, o benim!'' diye bağıran koçak delikanlı kimdi? Rusya steplerinde ganimet peşinde at koştururken İbrahim'in geleceğindeki görkemi sezinlemek, kızıl saçlı, alev bakışlı papaz kızındaki Cefer'i anında keşfederek onu Pargalı'ya armağan etmeyi, o daracık zaman aralığında kafasına koymak sıradan insanların harcı olmamalıydı. Bu İbrahim'in mantığına göre müthiş bir dış etkendi. Başkaları için bir miktar baharat, kumaş, şap ya da belli süreli zevk kaynağı olan avını kah troykalarla, kah at sırtında, bazen de pelemeyle taşıyarak Galicia'nın içlerinden Edirne'deki Pargalı İbrahim'e ulaştırmak yalnız yığınlarca insanın değil, tarihin dahi akışını etkiledikten sonra başkaca iz bırakmadan sahneden çekilivermek. Kimdi bu adam acaba? Ve şu anda o adam nice konaklar aşıp nihayet menzile varmanın yorgunluğunu çıkarıyor, damların üstünden sabahın doğmasını kim bilir hangi umutlarla bekliyordu. Aceleciydi de, nitekim mescidin hafızı yanık sesiyle ezana başladığında abdestini çoktan tazelemişti. Sabah namazını kıldıktan sonra denkleri çözdü, en yeni giysilerini giyip çizmelerini parlattı. Ne yapıp edip öğleden önce Edirne'ye ulaşmak istiyordu. Bu yüzden limoni havaya rağmen yolculuğu ertelemeyi aklının ucundan dahi geçirmedi. Kalfa kadın kapıyı tıklatıp kızın hazır olduğunu bildirdiğinde o da eşyalarını toplamıştı. Önce gidip Roxelana'nın durumuna baktı. Gürcü kalfa işinin ehli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. Kiraz renkli şalvar ve alacalı brokar gömleğinin üstündeki fıstık yeşili kaftan, hotozuna tutturulmuş tülün altından bile parlaklığı seçilen kızıl saçlarıyla öylesine çarpıcı bir kompozisyon oluşturmuştu ki, Rus kızını görür görmez Pargalı'nın içi gideceği kesindi. En önde sırtına havaleli yük vurulmuş iki katırı yedeğinde çeken kılavuz, onun hemen arkasında iki baba yiğit muhafızla ortalarında Roxelana, en arkada ise kalfa kadınla o yola koyulduklarında İbrahim henüz güne başlamamıştı. Yatağında tembelliğin tadını çıkarırken Mustafa Çelebi'nin yanına gidip bir gün önceki karşılanışlarının etkisini ölçmeyi kuruyordu. Sonra şehzadenin çağrısını bekleyecek ve böylece bir günü daha öğütecekti. Üşengeçliğini üstünden attığında vakit neredeyse kuşluktu. Edirne'de edindiği adet uyarınca koca bir kap ballı yoğurdu kaşıklayıp elçilerin yanına gitti ve tüm marifetlerini seferber ederek onlarla koyu bir sohbet tutturdu. Kırım'dan konukları olduğunu öğrendiğinde birilerinin gene kürk ve bal getirdiğini sanarak uygun bir bahşişle adamların savılmasını istediyse de Kethu Dağı'nın gelenlerin önemli kimselere benzediğini, yanlarında çok farklı bir kız getirdiklerini söylemesi üzerine sohbeti kesip selamlığın yolunu tuttu. İbrahim kostak delikanlıyla ve laden çekilmiş ince kaşlarının altındaki gözleri ışıl ışıl parıldayan, peçesi açık kızla karşılaşınca Kethu Dağı'nın ne kadar haklı olduğunu anladı. Kırımlı delikanlı ise onun bu çarpılmış haliyle büsbütün pompalanan gururunu örtbas etmek için en ufak bir gayret göstermeden hafifçe eğilerek Pargalı'yı selamladı ve ''Padolya akıncıları bu emsalsiz kızı size layık gördüler.'' dedikten sonra sağ elini kalbine bastırarak heykelleşti. Koyu kuzguni bıyıklarının örtemediği kalın dudaklarının ucunda sert görünümüyle pek uyuşmayan zarif bir tebessüm titriyordu. Roxelana ise dimdik duruyor, cüretli bakışlarını İbrahim'in göz bebeklerinden ayırmıyordu. Onun birisine armağan olarak sunulan tutsak cariyeden çok imparatoriçeyi andıran vakur hali İbrahim'i büsbütün etkilemiş, zavallı Pargalı zihnini toparlayamamıştı. Neden sonra yerinden kalktı, elini delikanlının omzuna koyarak müthiş diye mırıldandı. Bunu bir görenin unutması mümkün değil. Bedeli neyse hemen ödemeye hazırım. Delikanlı esir bezirganı olarak algılanmaktan rahatsız olduğunu belli eden sitemli sesiyle ''Bu kız satılık değildir, size armağanımızdır.'' dedi ve hafifçe başını öne eğdi. İbrahim kırdığı potu tamir etmek istercesine adamın omuzlarını sıktı, bu kez dostça bir tebessümle ''Kusura bakma yiğidim.'' diyerek Kırımlı'nın gönlünü almaya çalıştı. ''Şimdiye dek gördüklerimden farklı olan bu kedi zihnimi öylesine karıştırdı ki şaşkınlıktan seni kırdım galiba.'' Sonra ellerini çırptı, anında kapıda beliren Ketuda'ya ''Bu yiğit akıncıyla yanındakiler has konuklarımızdır. Divan sofrasında yemeklerini yesinler ve dinlensinler. Akşama da meşk hazırlansın.'' dedikten sonra delikanlıya döndü. ''Yol sizi yormuştur yiğidim, akşama kadar pusat gibi olmalısınız.'' Ardından kuşağının arasından hiç eksik etmediği altın keselerden en şişkin olanını çıkarıp delikanlının eline sıkıştırdı ve ekledi. ''Bununla da tedarikinizi görürsünüz.'' Kırımlı delikanlı bir avucundaki keseye bir İbrahim'e baktı. Pargalı zihninde uyanmaya başlayan düşünceye kendisini öylesine kaptırmıştı ki bu bakışlardaki öfkeyle karışık düş kırıklığını fark edemedi. Nitekim Kırımlıların bir şey söylemeden hatta öğle yemeğini yemeden saraydan ayrıldıklarını ve bir daha onlardan haber alınmadığını akşama doğru öğrendiğinde bu duruma anlam veremeyecekti.
9. ayrımın sonu. Sayfa 79.